Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Öncelikle idrak ettiğimiz Ramazan ayı mübarek olsun. İnşallah Ramazan ayında tutacağımız oruçları Cenab-ı Hak makbul eylesin, kabul eylesin. İbadetlerin yoğun olduğu bir aydayız. 11 ayın sultanı Ramazan ayı, hoş geldin diyoruz. Biz de Eğitim Dünyası programında kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii Ramazan ayı münasebetiyle evlerimizde ve sokaklarımızda çocuklarımıza ve gençlerimize Ramazan ayının özelliklerini ve kavramlarını fark ettirecek güzel çalışmalar yapmak gerekir. Hem ailede bu çalışmaları yaparken okulda öğretmenler bu çalışmaları yapmalı. Ramazan ayının kavramlarını ve güzelliklerini çocuklarımıza taşımalıyız, eğitimimize taşımalıyız. Evde aileler çocuklarıyla birlikte Ramazan ayının güzelliklerini yaşıyor olmalılar. Tabii bu ayda birlikte sahura kalkma, birlikte iftar etme veya iftara gitme ve ibadet etmekle ilgili aile destekli çocuklarımıza ve gençlerimize katkı sunduğumuz bir ay olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında biraz gençlikle ilgili sohbet ediyor olacağım. Bildiğiniz gibi bu yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Aile Yılı ilan edildi. Ben de bu çerçevede Ramazan ayının da içerisinde bulunduğumuz bu manevi atmosfer içerisinde değişen ve dönüşen dünyada aile, gençlik ve maneviyat durumu hakkında birkaç sivil toplum kuruluşunun hazırlamış olduğu rapor üzerinden dilimin döndüğü kadar paylaşımda bulunuyor olacağım. Yine aynı zamanda bir takım sivil toplum kuruluşlarının da içerisinde yer aldığı gençlik platformu oluşturma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu gençlik platformunda da gençlerimizin özellikle sapkın akımlara ve inançlara karşı yönelişlerinin ve oluşturmak istenen bir takım ülkemize karşı oluşturmak istenen atmosfere karşı da yanlış algıyı düzeltmek ve buna dur demek için de gençlik platformuna öncülük etmek durumundayız. Bu konuda sivil toplum kuruluşları öncü yer alıyor. Özellikle gençlik hizmetleri yapan sivil toplum kuruluşları. Yine Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı koordinasyonunda çok değerli başkanı Dr. Kemal Tekden'in koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarına destek verdiği Özgün Genç platformu inşallah yakın zamanda gençlerle ilgili onların yaşam tarzı, maneviyat durumu, işsizlik durumu ve vatanseverlik duyguları ile ilgili yapacağı araştırmalar kamuoyuyla paylaşılacak ve bu konuda gençlerimizin doğru bilgilendirilmesi ve ülkemize karşı yürütülmek istenen olumsuz propagandaya karşı gençlerimizin uyanık olmasını sağlayacak çalışmaları yapıyor olacağız. Tabii kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, şimdi küreselleşme ve bireyselleşmeden kaynaklı gençlerin aile anlayışı da değişmektedir. İşte kayıt altına alınan evliliklerden uzaklaşılmasıyla birlikte kayıt dışı evlilik veya birlikte yaşama, bir hayat kurma yaygınlaştığını görüyoruz. Nikahlanmanın karşılıklı otorite anlamına geldiğini düşünen gençler serbest yaşamak için nikahsız birliktelikleri tercih etmekte veya nafakadan kaçış, sosyal sorumluluktan kaçış, haz odaklı kayıtsız bağlanmalar, eşlerin ve onların ailelerinin tahakküm çabası gençlerin geleneksel aile yaşamına uzaklaşmasına neden olduğu düşünülmektedir. Yeni aile modellemesinin madde ve haz odaklı olması, ailenin genç bireylerinin de maddesel ve haz odaklı yaşamasına sebep olmakta. Bu durum ilerleyen süreçte bir takım bağımlılıklara neden olmaktadır veya bağımlılıklara yönelen gençlerin sayısında artışa neden olduğu gözlemlenmektedir. Kuşak çatışması ve değişimin hızı kadar algı da tabii ki bu süreçte çok etkindir. sekülerleşme, küreselleşme ve postmodernizm gibi yakın geçmişte yaşanan değişimler insanın kutsal olanla ilişkisine yeni bir bakış açısı getirilmek istenmektedir. Psikoloji alanında bu güncel durum din, dindarlık ile maneviyat kavramlarına yüklenen anlamların değişmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Özellikle Avrupa ve Amerika'da maneviyat son zamanlarda daha çok öne çıkan ve yeniden tanımlanma ihtiyacı hissedilen bir kavram olmuştur. Günümüz gençliği kavramlardaki bu dönüşüme ayak uydurarak dini yaşantısı güçlü olmamakla beraber manevi yönünün bulunduğunu iddia etmektedir. Modernite ve sekülerleşme ile ruhunu kaybeden modern insanın ilahi bir varlığa inanma, sığınma ve bağlanma ihtiyacı akıl ve bilim dahil başka şeylerle bir türlü doyurulamadığı için dindarlık olgusu ya kurumsal boyutunu koruyarak bireysel bir karaktere ya da kurumsal dinle bağı kopuk bireysel maneviyatçılığa bürünmesine neden olmuştur. Dolayısıyla yeniden dine dönüş veya dindarlıkta artış meselesini işte bu konuşmalarımız çerçevesinde değerlendirmek gerekecektir. Ve kuşkusuz yeniden dine veya maneviyete yönelişi sağlayabilmek için de en önemli güdüleyici unsur hayatta anlam arayışını merkezi öneme sahiptir. Yani yeniden dine ve maneviyata yönelişi güdüleyen nedenlerin başında hayatta anlam arayışı merkezi öneme sahiptir. Günümüzde akademik camianın en büyük sorunlarından birisi kavram üretememektir. Artık değerlerden müteşekkil yerli kavramların oluşturulması önemli bir ihtiyaç haline almıştır. Batının spiritüelliği maneviyat olarak alınırsa Doğu'dan çevrilen maneviyatla ilgili içeriklere ne olacaktı, nasıl bakılacak? Batı Doğu arasında sıkışmış bir gençlik ile karşı karşıya kalma durumu söz konusu günümüzde. Nitekim ne Batı kültürünü anlayabilen ne de Doğu kültürünü içselleştirebilen arada kalmış bir gençliği görüyoruz. Bu durum doğal olarak aile ve toplum ile gençler arasında bir gerilime neden olmaktadır. Gençler bireysel dindarlığı önemserken şekil ve kurallarla kendilerini sınırlandırmak istememektedir. Ancak bu durum onların toplu olarak yapılan dini ibadetlerin kazanımlarını ıskalamalarına da neden olmaktadır. Günümüzde ailenin maneviyat algısı ile gençliğin maneviyat algısı farklılaşmış, gençler kadar aileler de az ya da çok bu farklılıklardan etkilenmişlerdir. Modern dünya ile birlikte değişen ve dönüşen dünyada seküler anlayışın hayatın dışına itmeye çalıştığı maneviyat olgusu bir süre hayatın dışında kalmışsa da beden ve ruhtan müteşekkil olan insan belli bir süre sonra ruhun sesine duyarsız kalamamış ve yeniden maneviyat arayışlarına girişmiştir. Postmodernite ile birlikte geleneksel zamandaki olguların peşine düşen insan değişen dünyada bunların farklı izdüşümlerine yönelmek durumunda kalmıştır. Sorun, kavramları batılı kaynaklardan birebir tercüme ederek almaktan kaynaklanmaktadır. Batıda ruhsallık olarak algılanan durum bizde maneviyat olarak tanımlanmış ve ama bununla birlikte ruhsallıkla da çok örtüşmemektedir bizim tanımımız. Geleneksel din anlayışı dindarlık olarak adlandırılırken değişen dünyada ortaya çıkan inanca dair yönelimler ortaya daha çok maneviyat kavramıyla anılması neden olmuştur. Burada zihinlerde tam olarak netlik kazanmamış olan maneviyat kavramıyla kastedilenin ne olduğuyla birlikte maneviyat ve din arasındaki farkın ya da ilişkinin ortaya konulması da önemli olmaktadır. Bundan dolayı din ve maneviyat ilişkisine dair görüşler 3 maddede özetlenebilir. 1. Dinin maneviyattan daha geniş olduğunu iddia eden birinci görüşe göre maneviyat dinin kurumsal olmayan ve tecrübeye dayalı yönüdür. 2. Maneviyatın dinden daha geniş olduğunu iddia eden ikinci görüşe göre ise maneviyat dini gelenekler ve kurumlardan bütünüyle bağımsızdır. Merhamet, sevgi, hoşgörü, affedicilik gibi kavramları izah etmek için dine gerek yoktur. Zira bunlar insanın dini yönüyle ilgili olmayıp manevi yönüyle ilgilidir. maneviyat sonradan kazanılan bir olgu olarak görülmemelidir. Her bireyin içinde manevi bir potansiyel mevcuttur. Maneviyat, bireyin içsel huzur ve hayatın anlamını bulması ile alakalıdır. Din ve maneviyatı zıt konumlara yerleştirenler, dinde mevcut olan şekil ve kurallar nedeniyle dinin kurumsal olduğunu, maneviyatın ise kuralsızlık ve içsellikle ön plan çıkarak daha bireysel nitelik taşıdığını belirtmektedir. Bu üç bakış içerisinde, bakış içerisinden hareketle maneviyat kavramını bir seküler ruhsallık, iki dini maneviyattan bahsetmek mümkün olabilir diye özetleyebiliriz. Gençler kurumsal dinden ve baskıcı otoriteden uzaklaşmak için ruhsallık anlamında maneviyatı ön plana tuttuğu da gözlemlenmektedir. Günümüzde dinden ayrı, hatta dine karşı olan seküler bir maneviyattan söz edilmektedir. Tam burada gençlerin maneviyat algısı ile ailelerin maneviyat algısının farklılaştığı görülmektedir. Gençler maneviyatı seküler bir ruhsallık veya sadece ruhsallık olarak algılarken aileler din ve değer temelli bir olgu olarak görmektedir. Türk İslam geleneğinde maneviyat kavramı oldukça köklü bir geçmişe sahiptir. İlk dönem eserlerden günümüzde basılmış ve yayınlara kadar çeşitli alanlardan pek çok eserde mana, manevi ve maneviyat terimlerinden en az birine rastlamak mümkündür. Günümüzde dahi literatürde ve sosyal hayatta sıkça kullanılan maneviyat teriminin İngilizce olduğu gibi Türkçe'de de farklı anlamlar yüklenmesi nedeniyle genel bir tanımlamasını yapmak kolay değil tabii ki. Çünkü bireyler yaşadıkları şartlar ve çevreye göre maneviyata yönelik farklı bakış açısı kazanabilmektedir. Bundan dolayıdır ki maneviyat konusunda Batı'da yaşanan sürecin Türkiye'de kendine özgü bir biçimde yaşanması iki kültürü karşılaştırmayı gerekmektedir. Modernleşmenin neredeyse hayatın bütün alanlarında meydana getirdiği değişimlere benzer şekilde toplumsal yapının önemli dinamiklerinden olan din de dini yaşam şekilleri, değerler ve kurallar bağlamında bu değişimlerden etkilenmiştir. Dinin modernlik bağlantılı görünümü, toplumsal olarak dini yaşam şekillerini ve bireysel dindarlığı farklı bileşenlerle baş başa bırakmaktadır. Din ve maneviyat arasında ayrım yapmak, kesin bilgiye ulaşmada aklı öne çıkaran Kartezyen felsefe ve aydınlanma düşüncesine mülhem modern sekülerizmin bir yansımasıdır. Zira Müslüman dindarlığında din ve maneviyat ayrışmaz. Dinin dışsal boyutunu açıklayan fıkhın bütünleyicisi olarak kalp, dini yaşamın merkezine konumlandırılmaktadır. Bu anlamda dindarlığın bir boyutu olarak maneviyattan bahsetmek söz konusu olmaktadır. Örneğin namaz kılarken hissedilen huşu, oruç tutarken hissedilen huzur maneviyat kapsamında değerlendirilmektedir. Şüphesiz gençlerin mutlu olmaları için çaba harcanmalıdır. Bunun için onlara daha fazla sosyal, kültürel faaliyet yapabilecekleri alanlar ve ortamlar sağlanmalıdır. Gençlerde sorumluluk bilinci artırılmalıdır. Gençlerin gönüllülük kabiliyetleri geliştirilmelidir. Dürüstlük, çalışkanlık gibi erdemlerin yanı sıra kötüden uzaklaşma da önemlidir. Gençleri kötü yola iten zararlı alışkanlıklarla etki mücadele edilmelidir. Özellikle son yıllarda erken yaşta oluşan ergenlik konusu da düşündürücüdür. Aşırı cinselliğe maruz kalma gençlere psikolojik, fiziksel ve manevi olarak gerçekten zarar vermektedir. Öte yandan karşı cinsle kurulan ilişki ve iletişim konusu önemli olduğundan kimlik gelişimi ve cinsiyet eğitimleri üzerinde de kesinlikle durulmalıdır. 2014 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi'ne devam eden öğrencilerin temel psikolojik boyutlar üzerinden duygu durumlarının düzeyini tespit etmeye, bunların sosyal demografik boyutlarla ilişkilerini ortaya koymaya ve maneviyat eğitim alan öğrencilerin diğerleriyle karşılaştırılması yönelik yapılan bir çalışmanın sonucuna göre maneviyat eğitiminin bütün eksiklerine rağmen gözle görülür bir biçimde kaygı, narsizm, öfke ve benlik saygısı düzeylerine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Bu ve benzeri çalışmalar bizi maneviyat eğitimi çalışmalarını yapmaya sevk etmektedir. Yine bir başka araştırmacının 2018 yılında yaptığı araştırmaya göre 18-24 yaş gençlerinin din, iman duygusu, öldükten sonra yeniden dirilmeye ve ahirete olan inanç, ibadette olan ilgi gibi manevi duygularında büyük bir azalma görülmüştür. Çöküşüyle ilgili değildir. Bu sonuçlar sanal bağımlılığa düçar olan insanlarda manevi duyguların ölümüne işaret etmektedir. Zira sanal bağımlılık insanın benliğini istila ederek bireyin kalbini karartmaktadır. Kalp ve gönül kapısını alıcıları kapandığında fert, Allah'ın ayetlerini ve yeryüzündeki yansıması olan esmasını idrak edemez hale gelir. Tıpkı şu ayet-i kerimenin işaret ettiği gibi bir hale bürünür. Onlar sağırdırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple geri dönemezler. Bakara suresi. Bu hal, basiret, feraset, müşahede, hikmet ve benzeri erdemlerin bir çeşit ölümü anlamına gelmektedir. Gençlerin manevi yönden zayıflamasının önemli bir nedeni olarak görülen sanal dünya matriksinin içinde boğularak gerçek hayattan kopması, kişide manevi olarak üst boyutlarla aşkınlıkla temas sağlayan kalp kapısında gerçekten tıkamaktadır. Dolayısıyla kişi fiziki alemden gönül alanına geçememekte, canından ve ruhundan uzaklaşmakta, fıtratına yabancılaşarak huzursuzluk yaşamaktadır. Bu bağlamda sanallıkla mücadele etmek oldukça önemlidir. Kişinin günde bilgisayar ve telefonla zaman geçirdiği sürenin ortalama 3 saatten fazla olduğu tespit edilirse, bağımlılık kategorisi içerisinde değerlendirilebilir. Kişi sanal dünyada geçirdiği zamanı kontrol edemediğini fark edip, bu konuda dışarıdan yardıma ihtiyaç duyuyorsa, kişiye bağımlılık terapisi alması önerilir. Terapide kişiye bu davranışın sorun olduğu fark ettirilirken, aynı zamanda bilişsel davranışçı yaklaşımla gerçek zamanla sürekliliği sağlanır. Gerçek zamanı, yani kişinin teknolojik cihaz kullanımı dışındaki hayatı yaşayabilmesi ve günlük yaşamındaki aktiviteleri aksatmaması bağımlılığı azaltacaktır veya yok edecektir. Kişinin gerçek hayattan haz duyması önemlidir. Zira sanal dünyadan daha fazla mutluluk verici faaliyetlerle meşgul olan kişinin gerçek dünyaya dönmesi daha kolay olacaktır. Kişinin gerçek hayattan haz duymaya başlamasıyla sanal dünyadan uzaklaşacak ve daha fazla mutluluk verici faaliyetlerle meşgul olan genç gerçek dünyaya daha kolay dönüyor olacaktır. Fütüvvet merkezi oluşturulacak ahi, lonca benzeri yapılanmalarla ev iş dışında bir yaşantısı olmayan çalışanların bir araya gelebilecek yasacak mekanlar oluşturulup, buralarda çay çorba ikramından mesleki sosyal psikolojik eğitimlere kadar ihtiyaç duyulan pek çok alanda destek hizmeti sunulabilir. Aile eğitimleri, evlilik öncesi eğitimler, anne baba okulları, dini ve ahlaki eğitimler, mesnevi okumaları gibi alanlarda sohbet havasında atölye çalışmaları yapılmak suretiyle çalışanların manevi ve ruhsal kazanım elde etmeleri imkan oluşturulabilir. Ahilik benzeri kişisel gelişim akademileri oluşturmak için Çalışma Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında da çalışmalar yapılabilir. Gençlerin manevi yönlerini geliştirmek için sadece maneviyat temelli çalışmalar yürütmek, kapsayıcılık bağlamında tabii ki yeterli olmayacaktır. Bu nedenle teknik, sportif, estetik ve benzeri çalışma etkinliklerle gençlerle bir araya gelmek suretiyle rol model oluşturma ve meşguliyet kazandırma hususunda destek olunması da oldukça önemlidir. Bu çalışmalarda gençlerin bir araya gelerek zaman harcadıkları oyun alanları, kafe, park, bahçe ve benzeri alanlar tercih etmek önemlidir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere yönelik gerçekleştirdiği manevi rehberlik çalışmaları da daha da ileriye taşınabilir. Geleneksel ve dini birikimleri harmanlayarak neslimize, genç neslimize Türk-İslam maneviyatı adı altında sunmak ve maneviyata duydukları ihtiyacı karşılamak büyük öneme sahiptir. Bu manevi yaklaşımın somut örnekleri Anadolu irfanı olarak ifade edilen Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Aziz Mahmud Hüdayi, Şaban-ı Veli, Niyaz-ı Mısri gibi şahsiyetlerin eserlerinden görülmektedir. Bu eserlerin alan uzmanlarınca gözden geçirilip gençlerin ihtiyaçlarına göre güncellenmesi ve gençlerin istifadesine sunulması söz konusu eksikliğin giderilmesinde de oldukça önemlidir. Medeniyetimiz incelendiğinde bugün ahilik gibi yüksek tekamül enstitüsü olarak da adlandırılabilecek mekanlarda ilim, marifet, ahlaki değer ve erdem kazandırılan gençlerde ruhi, kalbi ve akli tekamül sağlandığı görülebilir. Bu yaklaşımın ahilik teşkilatıyla fütüvet merkezi olarak esnaf arasında da yaygınlaştırılması suretiyle batılı seyyah ve gözlemcilerin de eserinden dile getirdiği üstün bir ticari ahlak modeli ortaya konmak mümkündür. Günümüzde gençlerin ahilikte olduğu gibi yüksek tekamül enstitüsündeki gibi yani yetiştirilmesi için ilkokul, ortaokul liseler üzerinde yoğunlaşılan değerler eğitimi çalışmalarına paralel olarak çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeniden yapılandırılmış maneviyat eğitimleri programları oluşturmak oldukça elzemdir. Damarlardaki kanın delice aktığı, nefsi emmarenin fazlasıyla coşkun olduğu gençlik döneminde gençlerin kimlik karmaşası ve hayatı anlamlandırmada kafa karışıklığını gidermede etkili olabilecek maneviyat eğitimleri ile medeniyetimizin yeniden inşası sağlayacak gençler yetişmiş olacaktır. Gençlerdeki maneviyat yönelimi görmezden gelinmeye devam edilirse eğer, maneviyat ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan gidermeye çalışacaklardır. Maneviyat adı altında maneviyattan uzak oluşumlar içerisinde yer alacaklardır. Ayrıca maneviyat ihtiyacının karşılanması durumunda gerçek hayattan kopma, bağımlılık yapıcı nesnelere yönelme gibi farklı sorunlar da oluşturabilecektir. Bunların öngörülerek gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması önem arz etmektedir. Gençlerin inançsal sorgulamaları, eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmeden baskıcı bir kültürle verilen din eğitimiyle olduğu düşünülmektedir. Çocuklar ve gençler doğru sorgulamalar bilmediği için sosyal medyada, aile ve okul dışındaki çevrelerde karşılaştığı sorunların ve sorgulamaların içerisine çekilerek yönlendirilmektedir. Çocuklarda bir eleştirel düşünme mekanizmasının olmayışı, karşılaştıkları sorunlar ve sorgulamalardan olumsuz etkilenmelerine sebep olmaktadır. Bu noktada dinin mesajı ve taşıdığı anlam, akli delillerle iyi öğretilip, kontrollü sorgulamalar ile din eğitimi yapılması gerekmektedir. Sorgulayan gençlerin deist ya da ateist diye etiketlendirildiği görülmektedir. Sorgulama durumu gençlerin o sancıları yaşaması, olması gereken ve doğal bir süreçtir. Gençlik döneminde kimlik bunalımı yaşanması, yaşamın anlam ve amacına dair sorgulamalar gayet doğal süreçlerdir. Bir ihtiyaç olan anlamsal arayışlar, hem dünya hayatının hem de bireysel gelişimin devrine ve önemine değişiklik gösterebilmekte ve tüm arayışların dini olmasını beklemek de doğru değildir. Günümüz gençliğinin daha çok büyüsel ve mistik alanlarda bir anlam arayışına yöneldiği görülmekte ise de, tüm süreçleri iyi yönetebilmek için yöntemler geliştirmek ve din eğitimi sürecini bu şekilde yönlendirmek gerekmektedir. Gençlerdeki sorgulamaların normal olduğunun bilincindeki bazı kişiler harekete geçerek sorulara gerek kitaplar yoluyla, gerekse sosyal medya üzerinden oluşturulan içerikler aracılığıyla dini veya psikolojik olarak inanç kazandırma çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalar önemli olmakla birlikte gençlerin bunlarla ne kadar ilgilendiği ya da gençler üzerinde bunların ne ölçüde etkili olduğuna dair herhangi bir çalışma da yapılmamaktadır. Şüphesiz ergenlik döneminde doğal olarak varoluşsal sorgulamalar başlamakta olup, gençler dünyadaki konumundan yaşamın anlamına kadar birçok alanda sorularına cevap bulmaya çalışmaktadır. Aileyle çatışmanın, anne babaya baş kaldırının yoğun olarak yaşandığı ilk gençlik evresinde, ebeveynin davranışları kadar inançları da sorgulanmakta ve inanç arayışıyla birlikte kimlik karmaşası da yaşanmaktadır. Nitekim yapılan araştırmalarda gençlerin Allah'ın adaleti, kader, özgürlük, mezheplere dair sorgulamalar, kıyamet gibi ve benzeri sorulara sahip oldukları da görülmektedir. Çevrede Müslüman kimliğiyle öne çıkan bazı kişilerde görülen ahlaki zafiyetler gençler tarafından gündeme getirilmektedir. Din-bilim çatışmaları ile ilgili sorular da her geçen gün artmaktadır. Din dersleriyle ilgili tartışmalar yapılmaktadır. Akıl ve kalbin hakkıyla kullanmayan, İşgüdüleriyle hareket eden bir insan profili gittikçe yaygınlaşırken, haz odaklı dünya bakışı nedeniyle insanın bir amaç ve gayesinin olması artık nostaljik ve otoriter bir tutum olarak algılanmaktadır. Gençlerin kurumsal dindarlıktan, geleneksel dini kaynaklardan aldıkları bilgiler ile mevcut güncel sorunları çözmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Sosyal medya mecralarında Hazreti Peygamber'in evlilikleri, Kur'an'ın adeta erkek eli yazılmış olduğu yönelik yazılı ve görsel paylaşımlar tabii ki gençleri etkilemektedir. Müslüman olmanın Araplaşmak olarak algılanmasına sebep olacak şekilde dini referansların sadece Arap kültür ve tarihinden verildiği görülmektedir. Dini referansların Türk tarihinden de aktarılarak yapılıyor olması bu algıyı değiştirebilecektir. İnançsal sorunların sadece gençlerle ilgili değil, yetişkinlerle ilgili olduğu da görülmekte olup, toplumun tamamı postmodernitenin etkilerini ciddi olarak yaşamaktadır. Gençler, dinin kendisinden tamamen vazgeçemekle beraber, dindarlığın ahlaki boyutuyla ilgilenmektedirler. Bu ise dinin temsil sorunu ile ilgili bir krizdir. Aslında dinin göz önüne getirilen bir boyutu olan ahlaki dindarlık algısı, bireysel özgürlük temelli ve sorumluluktan kaçış odaklı bir din anlayışı gelişmesinde doğurmaktadır. Geleneksel hayatta dini bilgi, kuru bilgi olarak öğretilmek yerine hikayelerle, kıssalarla, şiirlerle ve yaşantılarla öğretilebilir. Günümüzde bu alandaki boşluklar da yine doldurulması için çaba sarf edilmelidir. Dinin araçsal hale getirilmesi yanında, halihazırda yeni medyanın etkisinde kalan ve zihnen ifsad edilen gençlerin dindarlığa tepki göstermesine sebep olmaktadır. Anne ile çocuk arasındaki bağlanma süreçlerinde de temsil sorunları yaşandığı görülmektedir. Çocuk, annem namaz kılıyor ama gıybet ediyor diyebilmektedir. Sosyal öğrenme ile birlikte rol model olarak öğrenmelerin etkili olduğu süreçte anne babanın tutarlılığı şüphesiz önemlidir. Sağlıkta sık kullanılan "hastalık yoktur, hasta vardır" ilkesine benzer bir ilkeden hareketle, inanca dair sorgulamaların bireydeki yansımasını gözleyerek bireyin ihtiyacı yönelik bir yaklaşım sergilemek oldukça önemlidir. Bu bağlamda gençlere hitap eden genel yayın çalışmaları yerine özelden genele uzanan bireysel çalışmalar yapılması daha büyük önem arz etmektedir. Gençliğin inanç sorununu kendine dert edinen ve bu yönde mesai harcayan birçok kişi var olmakla birlikte, bunların çalışmaları lokal kalmakta ve neticelerinden haberdar olunmamaktadır. Okullarda din psikolojisi, din sosyolojisi, din eğitimi bağlamında araştırmalar yapılması gerekmekte, ancak MEB'in bürokratik işleyen etik kurullarından çoğu defa izin alınması ciddi zaman ve emek almaktadır. Aynı sorunun Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da mevcut olduğu söylenebilir. Araştırmanın neredeyse kendisini yapmaktan daha zor hale gelen etik kurul onayları ve diğer izinler araştırmacıları planlanan araştırmalarını yapmaktan caydırdığından bu konuda daha sade ve az vakit alacak süreçler olarak dizayn edilmelidir. Yeni ve geleneksel medyada milli ve manevi değerlerimize uygun içeriklerin oluşturulması çok önemli olup, gençleri şüphe ve tereddüde götüren sorular üzerinden yeni çalışmalar yapılmalıdır. Sıkça sorulan sorulara yerli yerince yanıtlar şeklinde atölye çalışmalarıyla bu tarz sorulara yanıtlar üretilebilir. Çözüm üretmek amacıyla ilk aşamada gençlerin inanca dair merak ettikleri konular, sordukları sorular, sorularının kökenleri, öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplar ve bu cevapların gençlerdeki yansımalarına dair verilerin ortak bir havuzda toplanması sağlanabilir. Sonraki aşamada alanın uzmanları tarafından bu veriler değerlendirilerek hangi soruların kimler tarafından sorulduğu ve sorulara verilen cevapların genci tatmin edip etmediği de tespit edilebilir. Bu tespit çalışması için gerekirse sosyoekonomik yönden karma bir genç grubu ile soruların ve bunlara verilen cevapların tartışıldığı çalışma atölyeleri kurulmak suretiyle deneysel bulgular da elde edilebilir. Sonuçta gençlerin inanca dair sorduğu tüm sorulara yönelik olası doğru cevap ve yaklaşımlar belirlenebilir. Elde edilen bulgular, gençlerin muhatap oldukları öğretmen ya da din görevlisi gruplarıyla hizmet içi eğitimler üzerinden paylaşılabilir. Eğitime tabi tutulan öğretmen ve din görevlilerinin inanç bağlamında sıkıntılar olan gençlerle benzer grup çalışmaları yapması teşvik edilebilir. Bu çalışma sonuçlarıyla birlikte okul, cami ya da diğer çalışma ortamlarında gençlerin bu sorularına yönelik doğru yaklaşımlar ve cevaplamalarla nasıl sonuç alındığı ortak veri havuzuna aktarılır ve sorun yaşanan durumlarda formatörlere ulaşılarak destek sağlanabilir. Gençlerin sosyal medya takipleri göz önünde tutularak, genç takipçi kazandıracak paylaşımlar yapılarak gençlerle iletişim kurulabilir. Ayrıca en çok zaman geçirdikleri web siteleri araştırılarak, ilginç sorular içeren bannerlar yoluyla yönlendirmeler yapılarak doğru kaynaktan doğru bilgiye ulaşmaları sağlanabilir. Bu amaçla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle projeler teşvik edilerek üretilmeli ve kurumsal düzlemde başta DİP ve MEP Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün sivil düzlemde STK'ların sahada aktif çalışan birimler oluşturması gerekli ve önemlidir. Şayet gençlerin inanç sorgulamalarına doğru yaklaşımlar sergilenmezse, gençler soruları ve sorunlarıyla ilgilenecek başka kapılara yönelecek, din değiştirme ya da dini hareketlere katılmak suretiyle mevcut çizgiden yollarını ayıracak ve aileler de ellerinden kayıp giden evlatların yasını tutmak durumunda kalacaktır. Bu çerçevede değerlerimizin, geleneklerimizin yeni nesle aktarımı da oldukça önemlidir. Değerler, kişilerin düşünce, duygu ve davranış biçimine rehberlik eden, insanları ve olayları değerlendirmemi sağlayan kavramlardır. Kültürel değerler, önem derecelerine göre bir kişinin veya bir grubun hayatına rehberlik eden ilkeler olarak tanımlanmaktadır. Bu ilkeler nesilden nesile aktarılmak suretiyle genç kuşaklara ulaştırılmaktadır. Geçmişten geleceğe kurulan köprülerin sağlam olmasının sonucunda nesilden nesile taşınan değerler bütünü toplumun kültürünü oluşturur. Birçok farklı tanımla birlikte kültür için şu tanımlar da yapılmaktadır. Geleneksel fikirler ve bunlara bağlı olan değerler, öğrenilmiş davranışların bir bütün olarak nesilden nesile aktarılması, paylaşılan semboller ve anlamlar, bir grubun davranışlarında önceden tahmin edilebilir belirgin deneyimler, davranışlarda fikir, uygulama, norm ve anlamlar bütünü, kendini oluşturan parçalar üzerinde kapsamlı bir etkiye sahip olan bir üst düzen ve birbirleriyle ilişki içinde ve birbirlerine karmaşık bir biçimde bağlı olan parçalardan oluşmuş sistem şeklinde anlatılmaktadır. Geleneksel değerler nesilden nesile aktarıldığında kültür aktarımının geleneksel değerler nesilden nesilde aktarıldığına göre kültür aktarımında kuşaklar arası ilişkiler göz ardı edilemeyecek öneme sahiptir. Geleneksel değerlerin en önemli aktarım merkezi şüphesiz ailedir. Ailedeki bağların ve dolayısıyla aile içi iletişimi zayıflama sonucunda değer aktarımı da sekteye uğramıştır. Aile içi iletişimin zayıflamasının birçok nedeni vardır tabii ki. Bunlar arasında aile üyeleri arasında paylaşılan değerlerin azalması, aile bireylerin kullandığı akıllı telefon ve sosyal medya gibi bireyi meşgul eden araçların kullanımının yaygınlaşması ve bunların kullanım sürelerinin artması, aile üyelerinin ayrı odalara olup odalarda bireysel yaşamın çoğalması, hasta bayram ziyaretlerinin ve misafirliklerin azalması, aile, arkadaş, komşu ve akraba ile geçirilen ortak vakitlerin azalması sayılabilir. Ailenin bir ferdi olmasına rağmen akran, çevre, medya, sosyal medya etkisiyle ailenin sosyo-kültürel yapısından uzaklaşan gençler, ailenin sahip olduğu gelenek, kültür ve değerlerden bir haber olmaktadır. Bunların neticesinde toplumsal kültürün taşınması zincirinde kopma meydana gelmekte ve geleneksel değerler de bir bir unutulmaktadır. Bundan dolayıdır ki kuşaklar arası iletişimin kurulduğu bir toplumsal düzene ihtiyaç var. Dijital uygulamalardaki artış hızı ve yeniliklere erişimde genç kuşaklarla yetişkinler arasındaki farklılık giderek artmakta, hem aile hem de toplum düzeni bundan olumsuz etkilenmektedir. Bu amaçla kuşaklar arası iletişim ve transferin sağlanabileceği yaklaşım ve politikaları hayata geçirmek elzemdir. Artan yaşlı nüfusuna göre yönelik algıyı dönüştürmek amacıyla Tazelenme Üniversitesi gibi kuşaklar arası ilişkilerle ilgili farklı kuşakların bir arada olduğu ortamlar oluşturulabilir. Hatta yetişkinlerle gençlerin birlikte aynı filmi izleyip tahlillerinin yapıldığı ortamlar ve buna uygun programlar düzenlenebilir. Bu yaklaşımlar yaşlıların sahip oldukları bilgi, beceri, yeteneklerin korunması ve geliştirilmesini sağlayarak sağlıklı, başarılı ve dolayısıyla aktif yaşlanmayı güçlendirecektir. Böylece yaşlıların daha çok güçlenmesi ve toplum içinde aktif olarak var olması temin edilecek ve gençler tarafından da küçümsenmesi önüne geçilecektir. Genç ile iletişim bir iktidar ve otorite yaklaşımıyla kurulduğunda şüphesiz gençler rahatsız olabiliyor. Gençlerle iletişim bir iktidar ve otorite yaklaşımıyla kurulduğunda gençlik rahatsız olabiliyor. Genç, ama benim de diyeceğim şeyler var, beni de dinlemeniz lazım gibi ifadeler kullanabilmektedir. Gencin süreci başlatması iletişimde etkili olmak açısından önemlidir şüphesiz. Gencin başlattığı iletişim oldukça önemli. Yetişkin başlattığında süreç otoriter bir ilişkiye dönüşebilir ya da genç tarafından böyle algılanabilir. Çocukta tepki oluşturmadan bir iletişim geliştirmek için geleneksel değerler ile modern değerleri kıyaslamamak gerekir. Ebeveyn çocuk ilişkilerinde öğretmen-öğrenci ilişkilerinde sınırsız, samimi bir yaklaşım değil, dengeli bir yaklaşım geliştirilmelidir. İletişim dili kurarken gençleri anlamak amaçlanmalıdır. Ancak bu süreçte iletişimi otoriter, gayri ciddi, küçümseyici yaklaşımlarla onları olumsuz etkileyen unsurlardan kaçınmak gerekir. Ne gayri ciddi ne de otoriter bir tutum sergilemeden genci muhatap alarak ve itidal üzere davranmak anlamlı ve işlevsel olacaktır. Gençler, yetişkinler tarafından kendisine güvenilmesini, kendisine birey olarak değer verilmesini ve kendisinin yok sayılmamasını istemektedir. Ebeveyn, çocuğunu tanımalı, onun potansiyelini, ilgisini, yeteneklerini göz önüne alarak yaklaşmalı, göz önüne alarak yaklaşmalı, gencin ilgi ve yeteneklerine ket vurmamalıdır. Çağı yakalamada gençlere göre daha dezavantajlı konuma sahip yaşlı bireyler günümüzde kuşaklar arası ilişkinin ötesi konumundadırlar. Bu ilişkide pek çok konuda güç gençlerin lehine değişmiştir. Daha önceleri kuşaklar arası ilişkinin başlatıcısı ve belirleyicisi yetişkinler iken dijital çağda bu belirleyicilik gençlere geçmiştir. Bu durum ailede ve toplumda kuşaklar arası değer ve tecrübe aktarımını sarsmıştır. Bunu engellemek amacıyla da aşağıdaki uygulamalar veya önereceğimiz uygulamalar yapılabilir. Yetişkinlerde sosyal medya okuryazarlığı, dijital uygulamalar ve oyunlar gibi konularda bilgilendirmeler yapılabilir. Yetişkinlere yönelik günümüz gençlerini anlama, eğitim ve programlar düzenlenebilir. Kuşaklar arası teması artıracak faaliyet ve ortamlar teşvik edilebilir. Örneğin gençlerle birlikte alışveriş yapma, ziyaretleri ihmal etmeme, bayramlaşma, hasta ziyaretleri gibi aktiviteler özendirilebilir. Belli bir meslek veya tecrübesi olan yetişkinlerin bilgi, birikim ve tecrübelerini gençlere aktaracakları platformdan kurulması kamu ve sivil toplum tarafından desteklenmelidir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, aile bağlarının zayıflamasını ve ailenin çözülmesini önlemeye yönelik genel tedbirler haricinde çocuk ve gençlerin toplumsal değerlerinin farkına varmasını sağlayacak projeler hazırlanmasının, çocuk ve gençlerin de projeye dahil edilmesinin önemli katkıları olacağı görülmektedir. Bu amaçla okullarda başta Türkçe, sosyal bilgiler, din kültürü ahlak bilgisi gibi uygun içerikteki derse müfredatı içine alınacak toplumsal kültürümüzü şekillendiren değerler, drama etkinlikleriyle canlandırılmak suretiyle ya da okulda hastalanan arkadaşların yapılan ziyaretler yoluyla öğrencinin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanabilir. Bazı İslam ülkelerindeki gibi bayram günlerinin geniş alanlarda hep birlikte eğlenceli vakit geçirilen zamanlar haline dönüştürülmesi ülkemizde de belediyeler öncülüğünde gerçekleştirilebilir. Bayram öncesi bazı değer ve tecrübe aktarımı yapılabilir. Gençlerin sinema merakı kullanılmak suretiyle geleneksel değerlerin işlendiği filmler hazırlanıp sahaya sürülebilir. Gençler ve çocuklar için animasyon ve çizgi film karakterleri seçiminde toplumsal değerler göz önüne alınabilir. Yine gençlerin sık oynadığı ve zaman geçirdiği oyun ve uygulamalara benzer şekilde oyun ve uygulamalar hazırlanıp değerlerimizi aktarmaya yönelik temalar işlenebilir. Nitekim Gençlik ve Spor Bakanlığı hazırladığı Nusrat Mayın Gemisi oyununa benzer oyunların içeriği zenginleştirilerek sayısı artırılabilir. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii ki gençlerimizin iyi olma halini önemsiyoruz ve gençliğimizi önemsiyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Cihan Numa tarafından Kayseri'de yapılan aile ve gençlik çalıştayından bazı maneviyatla olan bölümü, gençliğin din ilişkisiyle olan bölümü ve kültür aktarımında yaşanan sıkıntılarla ilgili çalıştaydaki bölümü sizlerle paylaştım. Türkiye'de kentsel gençlik nüfusunu temsil eden 28 ilde yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki gençlerin iyi olma haliyle ilgili bir takım sorular sorulmuş ve iyi olma hali ile ilgili olarak da her geçen gün 2017 yılına göre kıyasladığımızda 2023'te yapılmış en son anket, gençlerin yaşamdan memnuniyet dereceleri sürekli memnun değilim kısmına yükseliyor. Yani memnunum kısmı %70.8'den 2023 yılında %54.4'e düşüyor. Türkiye'de gençlerin iyi olma hali araştırma raporunda da bir başka soruya verilen cevap, gelecekteki umutları ile ilgili umutluluk hali de düşüyor. Tabii yaşamdan memnun olmayanların sayısı artıyor. Gelecekten umudunu kesmiş gençliğin oranı artıyor. Öyle olunca bütün bunları çok iyi bir şekilde tabii bir de bilerek pompalanıyor. Yani gençliğin mutsuz olduğu ile ilgili algı da oluşturuluyor ve bu yapılan algı da anketlere yansıyor tabii ki. Özellikle yaşamdan memnuniyet oranının en düşük olduğu kesim %28'de iş arayan kesim. Çalışan gençlerin yaşamdan memnuniyet oranı %47.1. Öğrenci olan gençlerin, yani iş hayatında değil, %51.8. Ev genci dediğimiz, yani evde bulunan gençlerin yaşamdan memnuniyeti %46.4, ortalama %45.6. Umutlu olma bakımından iş arayan gençlerin umutlu olma oranları %23.4. Yine çalışanların umutluluk oranı %44.5. Ev gencinin umutluluk oranı %46.5. Ortalamada %43.7 olduğu görülüyor. Gençlerimizin umutlu olması için, yürütülmek istenen ve oluşturulmak istenen algıya inat, el birliğiyle, güç birliğiyle gençlerimizin mutluluğunu artıracak ve hayata bağlılıklarını artıracak, vatanseverlik duygularını geliştirecek, güzel ahlak sahibi olmakla birlikte dini hassasiyetlerini artıracağımız çalışmaları biraz önceki anlatımlar çerçevesinde daha üst düzeyde, daha profesyonel bir şekilde yapabiliriz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında gençlerimizi aile ve gençlik, maneviyat durumu ve kültür aktarımında yaşanan sorunları ve gençlerin iyi olma haliyle ilgili araştırma raporundan bir yorumu sizinle paylaştım. Bir sonraki Eğitim Dünyası'nda buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.